Ayrım 9. 5 5'e. Sayfa 108. İkiye bölünecek Zehra. Ne işi var burada? Bir yanı derhal çıkıp gitmek için ayaklanacak, diğer yanı direnecek kalmakta. Kaçma. Kulağın, burnun, gözün seni yanıltmasın. Doğru yerdesin. Bir günün var. Senelerdir yapmadığını bir günde tamamlayabilirsin. An uzundur zamandan. Yetişebilirsin. Duvardaki saat alışkın beklemeye. Seni de bekledi yetişebilmen için. Zamanında geldin, tam vaktinde. Her gün bu saatte, Cihangir'de, yaz kış esen bir sokakta, yana doğru milim milim, gıdım gıdım ama azimle kayıyormuş izlenimi veren ve belki de bu izlenimin yaratacağı endişeyi hafifletmek için girişinde süslü püslü harflerle Kallavi Apartmanı yazan bu çarpık binanın 6. katındaki kasvet kovuğunda, duvardaki kocaman saatin yavaşlayıp, yaşamın kendisine yetişmesini beklediği dönemeçte çalınır kapının zili. Salonun köşesinde, pencere kenarını boydan boya kaplayan karyolanın içinde, büzülmüş beden, beyaz bir ölüm gibi çıkarır kolunu yorganın altından, hemen yanındaki ipe asılıverir. Beyaz ince bilek ipi çeker, ip kapının kolunu çeker, kapının kolu açılır ve içeri girer kapıcının küçük kızı. İnmeli kadına yemeğini, kedilere ciğerlerini getirmek üzere atıverir eşikten adımını. Aklı başka yerde, kendi burada. Bezmiş, bunalmış bu hayattan ama bir başkasını bilmediğinden buna da şükür. Koca karı bugünlerde gene kokuttu ortalığı. Hep kaçırıveriyor gazını. Odanın camlarını açmalı. Açmalı camları hem de ardına kadar. Ama olmaz. Değil açmak bir tekini dahi aralayamaz. Aralamaya görsün birini, fırsattan istifade çıkıverir dışarı sultan, pervazda yürümeye başlar. Ne kadar yaşlandığını kabullenmekte güçlük çeken insanlar gibi tıpkı. Sultan da kendini genç, bedenini dinç zannediyor hala. Göbeğini dahi taşıyamıyor oysa. Kapıcının kızı pencereyi açarsa, sultan pervaza çıkar. Pervaza çıkarsa eğer, sultan 6. kattan aşağıya düşer. Kapıcının 5 kızı var, 5'i de ama. İlk çocukları doğduğunda ikincisini yapmamalarını öğütledi doktor. Tıp mani olamaz aynı şeyin tekrarlanmasına dedi. Baktı ki sözü geçmiyor, tehditkar bir tonla ekledi. Bir sonraki çocuk da ama doğarsa vebali sizin boynunuza. Ne kapıcı ne de karısı kulak astı doktorun uyarısına. Niye dinlesinler ki ne kapıcı ne de karısı ama? Allah'a şükür sapasağlam ikisi de. Oldu bir kere, bir daha olmayacak bu sakatlık. İkinci çocuk gene kız oldu, gene ama. Bir hatayı tekrarlayarak düzeltebileceğini ummak, evli çiftlere özgü bir muammadır. Onlar da muammalarında sebatkar çıktılar. Üçüncü çocuk gene kız, gene ama. Doğayla yarış, inadına. Dördüncü muhakkak oğlan olacak. Dördüncü muhakkak sağlam olacak. Kızlar boy boy dizilmişler, anne babalarının deney tüpleri gibi bir nizam, kırılgan, yan yana. Beşinci bebek, gene kız, gene ama. Kızlar evlerinden çıkmıyorlar. Üçüncü kız, körler okulunun Şişli'deki mandolin kursuna yazıldı. Geçen sene Eylül ayında. Ama Ekim gelmeden vazgeçti bu sevdadan. Sokaklar ona göre değil. İstanbul çakmak çakmak bir göz, hiç kapanmayan. İstanbul istifade edebilmek için açığından adım adım izlerken seni göremeyen gözlerle bu şehirde bu şehre karşı durmak ne mümkün? Kalabalık yüzlerce, binlerce, milyonlarca ayrı insanın yan yana gelmesi demek değil. Kalabalık yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın tek bir vücut imişçesine aynı yöne, aynı ritimle akması demek. Vapurda, caddelerde, meydanlarda devasa bir hilkat garibesi gibi şekli şemaili tayin edilemeyen, lav gibi her yeri, her yönü kaplayan ve bir an bile susmayan bu kalabalık. Otobüste sıkıştırıldığında, itip kalkmalar arasında bir akşam üzeri sarhoş sesleri, rakı kokusu yüzüne vuran, bir şamar gibi yüzünde iz bırakan, sahiden görmüyor la, parmakları göğsüne sıkı sıkı yapıştırdığı mandolin kitabının plastik kabına tutunurken, uzaktan daha yaşlıca bir ses, "Günahtır beyler yapmayın." Yüreğinin çarpıntısı, "Kaç kişi var bu otobüste? Kaçı iyi, kaçı kötü bu insanların? İyiler kötüleri durdurur mu acaba? Eğer durdurmazlarsa kötüleri, onlara iyi denilebilir mi? İyilere güvenilebilir mi? Nereden geleceği belli olmayan saldırı, gelmeyen saldırı, onun yerine gelen gülüşmeler, gene gülüşmeler, etraftan cık cık sesleri, dirseğinden çeken biri, gel bacım otur şöyle, pencere kenarı, memelerini saklayabilmek için etini ezecek kadar göğsüne sıkı sıkı bastırdığı mandolin kitabı, memelerinde bir sızı. Kallavi apartmanı kapıcılarının üçüncü kızı bir daha gitmedi kursa. Bir daha elini sürmedi mandolinine. Sessizce kabullendi kız kardeşlerinin daha baştan kabullendiğini. Kız kardeşleri bu duruma içten içe sevindi. Ta baştan kabullenenler kolay kolay kabullenmeyenlerin eninde sonunda pes edişini seyretmeyi sever. Kızların beşi de yaşlı kadının bakımını üstlenmiş şu veya bu şekilde. Tekerleme gibi tıkır tıkır işliyor hayat bazen. Beş parmak kızın beşi de ayrı bir işini görüyor yaşlı kadının. Biri sabahları sütünü ekmeğini getirip kahvaltısını yaptırıyor. Biri öğlenleri uğrayıp yemeğini pişiriyor. Biri altını değiştirip banyosunu yaptırıyor. İçlerinde en çok da o kaytarıyor. Dördüncü akşamları geliyor. Işığını yakıp, perdelerini çekip televizyonunu açıyor. Hep aynı saatte, hep aynı kanal. İnmeli kadınla dördüncü ama kız ekran karşısında yan yana takip ediyorlar. Maria Flores del Sol'un maceralarını. Her akşam aynı saatte zamanın duvarda sabit durup hayatın kendisine yetişmesini beklediği bu 70 metrekare evde şehvet ve tutku dolu entrikalar esiyor Meksika topraklarından bu yana. Beşinci kıza gelince o ufak daha, ilkokul ikinci sınıfta. Şimdilik getir götür işleri dışında hayrı dokunmuyor yaşlı kadına. Hani bana dediği yok ama beşinci kız ortanca ablasının başına gelen musibetlerden ders almamışçasına bu tekerleme hayattan kaçış yolları arıyor. Kallavi apartmanı kapıcılarının beş kızları var. Beşi de nefret ediyor yaşlı kadının bakımını üstlenmekten ama onu yitirmek de istemiyorlar. Garip bir eşikte sıkışmış hisleri. Yaşasın istemiyorlar ama ölmesini istedikleri de söylenemez. Beş kızın beşi de bilmiyorlar bu evde kaç kedi olduğunu. Beşinin de hafızasının kuytularında hep o malum rivayet. Derler ki, kedi aç kalırsa sahibini yer. Nankör hayvan. Kaç nankör hayvan var bu evde? Kaç gün sürer yaşlı kadını yemeleri? 3 gün aç kalsa yeter sultana. Sabahı bitiriverir inmeli kadını. Gene de doymazsa öteki kedileri de yer üstüne. Sultanı 7 gün 7 gece aç bırakıp, bu şehrin meydanlarına salmalı. Sultana aç kalabalıklarını yedirtmeli İstanbul'un. Bundan 13 sene önce inme geldi kadına, kısmi felç bedeninin yarısı dondu. Yüzünün yarısı umut, yarısı taş oldu. Gene de idare edebiliyordu kendini ama son 2 senedir hayli ağırlaştı. Pencere kenarına koydular yatağını, dışarıyı seyretsin diye değil, güneş görsün azıcık diye. Saksıda bitki gibi güneşe koydular inmeli kadını. Bir bitkiyi sular gibi bakıyorlar ona, bir de altına kaçırmasa. Ekseriyetle sessiz duruyor gün boyu. Dediklerinden değil, çıkardığı seslerden anlıyorlar neye ihtiyacı olduğunu. Hırıldıyorsa su içiriyorlar. Homurdanıyorsa yemeğini yediriyorlar. Horluyorsa yastığını düzeltip üzerini örtüyorlar. Ara sıra bitki değil insan olduğunu hatırlatmak istercesine kesik kesik konuştuğu da oluyor. Güdük kalmış kelimelerle. Bazen de tam tersine dillerini veriyor. Eski defterleri birer birer çıkarıp sandıklarından oğluna ama bilhassa gelinine, torunlarına ama bilhassa gelinine, bu dünyanın düzenine ama bilhassa gelinine ver yansın ediyor. 40 sene evvelki kapı komşusunun ettiği bir ayıp, 30 sene evvelki filanca beyin kırdığı pot, 11 sene evvelki bir vukuat. Hallaç pamuğu gibi didik didik. Böyle zamanlarda hafızası şaşılacak raddede kusursuz işliyor. Eskiden olsa anlayamazdı Zehra. İnsanların nasıl olup da geçmiş yaşantılarının miadı çoktan dolmuş hatıra kırıntılarına saplanıp kalabildiklerini. 50 sene evvel yaşanmış bitmiş bir hadisenin ayrıntılarını şimdi üst üste döne döne pare pare yinelemekten sana ne yarar gelir be kadın? Daha düne kadar böyle düşünürdü Zehra. Ama bugün, bu sabahtan itibaren değişti fikirleri. Şimdi o kadar emin değil kendinden. Bu sabah içinde taşıdığı dürtü belki de o kadar ırak sayılmaz inmeli kadının takıntılarından. Yoksa ne işi var ki burada? Yok, öyle değil, öyle olmayacak. Zehra kendini topluyor. Bir kere o takılıp kalmak için değil, ağırlığından tamamen kurtulabilmek için istiyor geçmişinin ayrıntılarına vakıf olmayı. Parçaları yerli yerine oturtup bütüne ulaştığında haksız bir sona kurban gitmiş, biçare bir beden gibi bir çuvala koyup karanlık sulara atacak bu ağırlığı üzerinden. Bir daha dönüp bakmayacak, aşacak geçmişini, ardında bırakacak. Hele bir çıkabilsin Fırat'ın karşısına kendi hikayesiyle, baştan sona bir kez ve son kez inşa edip hikayeyi tamamen geride bırakacak geçmişi. Anlatıcı kendisi, dinleyici de başkası olunca sadece kendine borçlu olacak. Sonra ver elini yeni bir yaşam. Takılıp kalmayacak inmeli kadın gibi, takılıp kalmayacak inmeli kadınlar gibi, geçmiş zamanın köhneliğinde. Geriye dönüp de bakmakta ısrar ettikleri için işte böyle tuz kesiliyor kadınlar. Yaşlanmadan yaşlanıyorlar. Türkiye'de ne kadar çok yaşlı kadın var ve de ne çok genç kız. Peki ya ortası? Ortası yok. Orta yaşlı kadın olunmuyor bu ülkede. Gençlikten yaşlılığa, bakirelikten dulluğa sıçrıyor kadınlar Türkiye'de. Zehra tuz kesilmek istemiyor. Ne de yaşlanmadan yaşlanmak. Gelirken düşündüğü tüm yalanları unutuveriyor inmeli kadının karşısında. Ne dese fark etmiyor nasıl olsa. Gazeteciyim, araştırma yapıyorum bir konuda, bir dedektiflik bürosunda çalışıyorum, kapanmış bir dosya yeniden açılıyor bugünlerde, sadece merakımdan soruyorum. Hiçbirinin önemi yok. Kadının başı geriye düşmüş, ağzı ardına kadar açık horluyor. Her an kesilecekmiş gibi çıkan titrek nefesiyle. Sadece o değil, içerideki şu kör kız da umursamaz görünüyor Zehra'nın niye geldiğini. Sahi o nerede şimdi? Mutfağa girdiğinde kapıcının üçüncü kızını çorba pişirirken buluyor. Kızın elleri tencerenin kenarında, küt parmakları sıvının içinde, eklediği suyun ne kadar yükseldiğini ölçüyor. Tencerenin içinde boz bulanık bir karışım, tarhana kokuyor. Tarhana birden çürümüşlük kokuyor Zehra'ya. Gene midesi bulanıyor. Gayri ihtiyari ağzına götürüyor elini. Dilindeki soru boğuk çıkıyor. Teyze uyandığında konuşur mu benimle? Hatırlıyor mu o hadiseyi hala? Belli olmuyor ki aklı bir gidip bir geliyor bugünlerde. Aklı gelirse eğer konuşur ama her bir şeyi hatırlar. Daha evvel o beyle de konuşmuştu. Her bir şeyi hatırlamıştı o zaman. Hangi bey diye atılıyor Zehra. Rıdvan buraya geldi demek. Gözünün önünde yaşlı kadın ve Rıdvan ama ikisi de değişmiş bir parça. Yaşlı kadın dinç ve konuşkan, yaslanmış arkasını anlatıyor. Rıdvan elinde defter not tutuyor. Zehra öfkelendiğini hissediyor. Mahremiyetine tecavüz edilmiş gibi hissediyor önce ama düşündükçe yatışıyor. Ne bekliyordu ki hikayeyi araştıracağım diye hafiyecilik oynaya oynaya buraya kadar gelmesi anlaşılır değil mi? Tuhaf olan bundan hiç bahsetmemiş olması. Zehra'nın tanıdığı Rıdvan bu kadar sıkı ağızlı değil. Onda böyle aldatılmışlık hissi uyandıran da bu aslında. Birlikte olduğumuz insanları iyi tanıdığımıza inanmayı yeğlediğimizden hoşlanmayız kontrolümüz dışındaki sürprizlerinden. Bir bey gelmişti buraya ta o zaman. Nasıl bir bey bu? Sormasıyla susması bir oluyor Zehra'nın. Dilini ısırıyor utancından. Kör bir kızdan bir adamı tarif etmesini istedi az evvel. Kör olan kendisi, öfke bürüdü gözünü. Ne var ki sorduğu soruyu yadırgamışa benzemiyor kapıcının üçüncü kızı, mandolin gülüşlü kızı. Gözlerinin akında gök mavisi damarlar oynuyor. Çok nazik bir bey, hoca gibi sesi endamı, diyor. Müstehcen bir imada bulunmuşçasına saklı bir tebessümü bastırarak. Zehra'nın aklı karışıyor. Tarif Rıdvan'a uymuyor. Rıdvan nazik, hatta kimi zaman fazlasıyla nazik olabilir olmasına da ne sesi ne de endamı hoca gibi. Bu tarife uyan bir tek kişi var Zehra'nın bildiği. Ne var ki tam düşüncelerini toplarken kızın ilave ettikleriyle yeniden dağılıyor zihni. Bey ilk geldiğinde demişti ki, bir dakika bir dakika kaç kez geldi bu bey buraya? İki diyor kız. Gene müstehcen bir imada bulunmuşçasına gene aynı tebessüm dudaklarında. Peş peşe sorularla hoca endamlı zatın bu eve ilk geldiği tarihi öğrenmeyi başarıyor Zehra. Edindiği tarih aklına düşen şüpheyi doğrular görünüyor. vaktiyle annesi hakkında yazdığı bir kompozisyonun şimdiye değin nelere yol açtığını ve bundan böyle daha nelere yol açacağını henüz bilmiyor Zehra. Ama işte bugün yavaş yavaş uyanmaya başlıyor bu gerçeğe. Duyduklarından çıkardığı kadarıyla meçhul ziyaretçinin buraya geldiği dönem, Zehra'nın o kompozisyonu yazdığı dönem, Fatim Bey, o mu buraya gelen? Önce çetrefil bir bulmacanın kilit kelimesini yerli yerine oturtmuşçasına seviniyor Zehra. Ardından kızmaya başlıyor dalga dalga. Hani ister tepeden tırnağa yalan, isterse tas tamam hakikat olması fark etmezdi yazdıkları kompozisyonun. Hani sanatçı dediğin zaten yalanlarla yaşamaya hazır olmalıydı. O zaman ne demeye, hangi hakla? Yoksa öğrencilerine akıl dağıtmakta böylesine usta ve soyutlamalarda mahir Fatim Bey tıpkı daha pek çok teorisyen gibi gündelik yaşamın somut pratiklerine gelince kendi dibine ışık veremeyen bir mum mu kesiliyor? İyi de ne öğrenebildi ki burada? Ne öğrendi de gitti? Sorular soruları kovaladıkça giderek bambaşka bir soru önem kazanıyor Zehra'nın nazarında. Fatim Bey'in ne öğrendiği değil, ne öğrenemediği sorusu. Öğrenemediği neydi ki ikinci kez gelme gereği duydu buraya? İki kez geldi dediniz. İlk gelişinden hemen sonra gene mi uğradı o bey? Yok, sonra değil, dedi kız. Tencerede fokurdayan karışımın sesine kulak verdiler bir anlığına. Daha geçen hafta uğradı gene. Peki ne istiyormuş? Bu sefer ne sordu? Niye gelmiş ki tekrar? Zehra mani olamıyor kendine. Sesi sinirli, soruları sabırsız. Kapıcının üçüncü kızı, iğreti bir sessizliğe büründükten sonra tencereyi ateşten alıyor. Hiç, diyor sadece. İşte o da aynı şeyleri sordu sizin gibi. Sizin gibi. Burada işi yok artık. Odaya dönüyor Zehra. Doğrusu yaşlı kadına veda etmekten ziyade koltukta bıraktığı hırkasını almak için. İçeri girdiğinde sultanı hırkanın üzerine oturmuş vaziyette buluyor. Oturmamış da kurulu vermiş oraya, hükümdar çadırı gibi. Zehra hırkasının kolunu çekiyor, sultan isteksizce şöyle bir kıpırdanıyor. Zehra daha beter asılıyor hırkaya, bir yandan da yaşlı kadını süzüyor yan gözle. Beyaz bir mum kadının suratı, ağzı açık, tavana bakarak yanıyor. Yandıkça yüzündeki kırışıklıklar damla damla eriyor. Zehra birden onlar mutfakta konuşurken kadının ölmüş olabileceğini düşünüyor. Ayak parmaklarının ucunda yaklaşıyor karyolaya, bir ses duysa, sadece bir nefes, son anda kıpırdıyor mum kadın, kokularıyla beraber. Sidik kokusu ondan geliyor. Zehra hırkasının ucuna asılıyor. Sultan hantal ve şişman ve yaşlı. Onun yaşlılığı inmeli kadınınkinin tam tersi. İnmeli kadın yaşlandıkça kurudu, çekti içine, kararıp pörsüyerek yaşlandı. Bir elma kabuğu gibi unutulduğu köşede. Oturduğu yerde çekerek içine içine. İçinde yer kalmayınca rahmi dışarı sarktı. Sultanın yaşlılığı böyle değil. Sultan yaşlandıkça genişledi, bir o kadar daha yaşasa Cihangir'i içine alacak kadar büyüyecek. Gene böyle pencereye çıkıp çiğnemeden yutacak aşağıdaki curcunayı. O gün de penceredeydi sultan, pervazda dolaşıyordu. Daha önce de düşmüştü, daha sonra da düştü. Hep aynı noktadan, hep aynı sebepten, serçeler. Ama o gün bakacak serçe yoktu etrafta. O gün altıncı kattan düşen sultan değil, karşı apartmanda oturan kadın oldu. Kedilerin kolay kolay ölmedikleri doğru değil. Doğru olan ölümden geriye kolaylıkla dönebildikleri. Ölümle yaşam arasında 9 kapı var tas tamam. 9'unu da ardına kadar açacak parolaya vakıf kediler. Sultan da şüphesiz bu sırrı bilenlerden ve başka sırları. Bu evde bir tek o biliyor olmalı. 11 sene evvel bu kadar şişman değilken, balkon demirleri üzerinde sallantılı bir dengede yürürken, karşı apartmanda aynı hizada olan bitenleri bir tek o seyreledi. Şimdi bu yüzden böyle küstahça dikivermiş gözlerini Zehra'nın üzerine dik dik bakıyor. Her an dillenip geç kalmış bir esrarın hesabını soracakmış gibi. Bilmek istiyor musun gerçekten o gün neler gördüğümü? Sultanın miyavlamasıyla diriliyor karyoladaki mumya. Tuzdan heykelcik dile geliyor. Baban nasıl oldu evladım? Zehra kanının çekildiğini duyumsuyor. Tanıdı mı yoksa? Daha bu sabah ne yediğini hatırlamaktan aciz bubunak onu hatırlıyor olabilir mi? Mümkün değil. Onu en son gördüğünde 11 yaşındaydı Zehra. Bir kız çocuğuydu, şimdi ise kadın. Aradan 11 yıl değil, bir ömür boyu zaman geçti. Kız çocukluğundan kadınlığa geçişin zamanı, öylesine ötesindeki takvim zamanının, Zehra bazen düşünmeden edemiyor. Yarın bir gün annesiyle karşılaşsa hani öte dünyada, annesi tanıyamaz onu bu haliyle. Ne güzel kadıncağızdı, yazık oldu, çok yazık. Zehra'nın yüzü sapsarı kesiliyor. Yaşlı kadının gözleri tavana dikili hala. Konuşurken başını sallıyor usul usul. Omuzlarında durmuş da ona bir şeyler fısıldayan birileri bir şeyler varmışçasına onaylayarak ağırdan. Allah çirkin kısmeti versin herkese derler ya, güzellerin kısmeti çirkin olurmuş böyle. Zehra var gücüyle asılıyor hırkasına. Sultan kuyruğuna basılmışçasına ani bir çığlıkla kalkıyor yerinden. Aynı anda dönüp misafirine bakıyor yaşlı kadın. Açık ağzının kenarında kurumuş, kararmış bir yemek lekesi. Vah yazık, sen de pek güzelsin ya, sen anandan da güzelsin evladım. Kapıyı çarparak kaçarcasına iniyor merdivenlerden. Kallavi apartmanından dışarı adımını atar atmaz hırkayı geçiriyor üzerine. Soluğunun düzelmesi zaman alıyor. Hırkasının kolları, yakası, cepleri kedi tüyü içinde. Olsun varsın, daha evvel hiç tatmadığı bir olgunluk Zehra'nın üzerinde. Kirlenmeden olmaz elbet. Kirden kaçmak istiyorsan yavru ağzı giymeyeceksin üzerine. Sokak boyu yüzüne çarpan rüzgar eski bir refleksi harekete geçiriyor. Hırkasının önünü ilikliyor. 9. ayrımın sonu sayfa 116.